Ayrım 19. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 195. Kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü maalesef hiç merak edilmeyen Ayhan Yılmaz ise, sadece camideki 30 kişinin katıldığı cenaze namazıyla Ayaz Ağa'da toprağa verildi. Askerliğini Güneydoğu'da yaptığı, gözünün önünde bir arkadaşının şehit olduğu, o olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu, kendini sokaklara vurduğu söyleniyordu. Kimseye zararı olmayan talihsiz bir garibandı. Hiç kimse sahip çıkmadı, katilini arayan olmadı, dava konusu bile olmadı. Ulaştırma eski bakanı Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, Kızılay'ın İstanbul Şube Başkanı'ydı. Uğur Kurt'la Ayhan Yılmaz'ın pisi pisine hayatını kaybettiği gece, Twitter'dan "Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz" mesajı attı. Kızılay dediğin böyle olurdu. Ekstra rezalet tarafı, Kızılaycı İlhami Yıldırım'ın bu laflarını eleştirdiler diye Halk TV'ye Rütük tarafından 12 bin lira ceza verildi. Tayyip Erdoğan Soma protestolarına çok sinirleniyordu. Soma protestolarında Berkin Elvan pankartları açılmasına daha çok sinirleniyordu. O kara kaşlı küçük çocuğun fotoğrafını görmeye bile tahammül edemiyordu. Yürekleri kanatan bir açıklama daha yaptı. Soma'yı bahane edip polise saldırıyorlar. Neymiş? Berkin Elvan'ı anmak için tören düzenleyeceklermiş. Şu hale bak ya. Biz bu ülkede her ölüm hadisesinde tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir dedi. Terörist demişti. Annesini yuhlatmıştı. Şimdi de ölmüştür, geçmiştir demişti. Bu lafı söyledikten 24 saat sonra Mavi Marmara'dan bir can daha gitti. 2010 senesindeki baskında ağır yaralanan, o tarihten beri bitkisel hayatta olan 51 yaşındaki Uğur Süleyman Söylemez vefat etti. Tayyip Erdoğan cenaze evine taziye ziyaretine gitti, Kur'an okudu. Buyurun bakalım. Faciadan önce Soma'daki madeni güya denetleyen ve kusursuz raporu veren baş müfettiş Emin Gümüş, madenin proje müdürü Hayri Kebapçıların eniştesi çıktı. Kayınbirader işletiyor, enişte teftiş ediyordu. Bitmedi, denetçiyle bilirkişi karı koca çıktı. Çalışma Bakanlığı faciadan sonra madeni incelemesi için Aysel Ertürk'ü görevlendirmişti. Faciayı soruşturan savcılık da bilirkişi olarak Alparslan Ertürk'ü görevlendirmişti. Denetçi ile bilirkişi evliydi. Bitmedi. Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel'e "Böyle rezalet olur mu?" diye soruldu. Teftiş Kurulu Başkanı ne cevap verdi biliyor musunuz? "Hepimizin akrabası var. Akrabalarımızın çalıştığı yerlerde denetim yapamayacak mıyız?" dedi. Pes vallahi. Kılıçdaroğlu hakkında Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir fezleke daha düzenlendi. Tekirdağ mitinginde "baş çalan, hırsız, yalancı, sahtekar, diktatör" demişti. Tekirdağ Başsavcılığı da fezleke hazırlamıştı. CHP Genel Başkanı'nın yeğeni, kardeşinin oğlu Atilla Kılıçdaroğlu, taşeron işçi olarak 3 senedir Samsun Atakum Belediyesi'nde çalışıyordu. Belediye 30 Mart'ta CHP'den AKP'ye geçmişti. AKP'ye geçer geçmez Atilla Kılıçdaroğlu'nun işine son verildi. Evli ve 3 çocuk babası Atilla sadece 1000 lira maaş alıyordu. AKP egemenliğinde CHP'liysen su yoktu su. Düzce Üniversitesi'nin bahar şenliği AKP'lileri rahatsız etti. Rock grubu gece yolcularının konserinde türbanlı kızlar erkek arkadaşlarının omuzlarına çıkmıştı. Şarkılara eşlik ediyor, eğleniyorlardı. AKP milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter'dan "Başörtülü kızları utanarak izledim. Aklını onurdan örtüyle örtenlere ihtiyacımız var." mesajı attı. Türbanlı kızları kendi demirbaşları gibi görüyorlardı. Türbanlıların da genç kız olduğunu, onların da eğlenmeye hakkı olduğunu, onların da bazen çılgınlık yapmaya ihtiyacı olduğunu kabul etmek istemiyorlardı. Orhan Pamuk Fransa'da konuştu. AKP hükümetini yerden yere vurdu. İfade özgürlüğünün önüne perde çektiler. Medya kontrol altında. Aşırı otoriter bir yönetim iktidarda. Dürüst olup bu hükümeti eleştirmemek mümkün değil dedi. Bak sen şu pamuğa. Halbuki aynı Orhan Pamuk kısa süre öncesine kadar AKP'yi yere göğe sığdıramıyordu. Türkiye bu iktidarla çok zengin oldu, çok başarılı oldu, demokrasi güç kazandı diyordu. Peki neydi? Liboşların son kullanım tarihi dolmuştu, olan buydu. AKP bunları boş süt şişesi gibi kapının önüne koymuştu. Artık adam yerine koymuyordu. Liboşlar da ne yapsın? Utanmadan muhalif ayağına yatıyorlardı. Bavulcu'ya 52 sene hapis istendi. Mehmet Baransu'nun 5 ay önce Taraf gazetesinde yazdığı "Fethullah Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı yazısı üzerine soruşturma açılmıştı. İddianame tamamlandı. Devletin gizli belgelerini temin etmek, yasak bilgileri açıklamak, siyasal askeri casusluk suçundan 52 sene hapis talep edildi. Aynı Taraf gazetesi, "Fethullah Gülen'i bitirme planını askerler hazırladı" manşetini atarken gayet iyiydi. Aynı Mehmet Baransu, askerleri hapse tıkmak için bavulu savcılığa taşırken gayet iyiydi. Şimdi ise devran dönmüştü. Tayyip Erdoğan henüz adaylığını açıklamamıştı ama Cumhurbaşkanlığı kampanyasına yurt dışından başlamıştı bile. Almanya'ya Köln'e gitti. Spor salonundaki miting iki hafızın ezan okumasıyla açıldı. Kasideler okundu, ezan okundu. Tayyip Erdoğan ondan sonra kürsüye çıktı. Dinin siyasete alet edilmesinin son versiyonuydu. "Dik dur eğilme, ümmet seninle" sloganları atıldı. Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Almanya Başbakanı Merkel yuhlandı. Salonda 20 bin kişi vardı ama Köln sokaklarında Tayyip Erdoğan'ı protesto eden en az 50 bin kişi vardı. Almanya'daki Türkler, Türkiye'deki Türkler gibi Tayyip Erdoğan yüzünden ikiye bölünmüştü. Almanya'nın huzuru kaçmıştı. 4 milyon tirajlı Bild gazetesi Türkçe manşet attı. "Hoş gelmediniz" başlığını kullandı. İnternet sitesinden Tayyip Erdoğan'a açık mektup yayınlayan gazete, "Almanya özgür ülkedir. Herkes fikrini açıkça söyleyebilir ama yine de bilin ki Sayın Erdoğan, hoş gelmediniz, burada istenmiyorsunuz" yorumunu yaptı. Maliye Bakanı Kürtçe tabela astı. Memleketi Batman'ın Gürcüş ilçesine bağlı Vergili köyüne giden Mehmet Şimşek, Vergili tabelasını çıkardı, Kürtçe vergisiz manasına gelen Becirman tabelasını astı. Bu köyün Osmanlı döneminde vergiden muaf tutulan bir köy olduğunu, ismi değiştirilerek senelerce büyük haksızlığa maruz kaldığını belirten Maliye Bakanı, "Biz gereğini yaptık, köye asıl ismini verdik" dedi. Cumhuriyetin kuruluşunda Osmanlı saltanatının izlerini silmek için tuğraların kaldırılması kanunu çıkarılmıştı. AKP milletvekilleri 1927'den beri var olan bu kanunun iptal edilmesi için teklif hazırladı, meclis başkanlığına sundu. TC'yi silmişlerdi, tuğrayı geri getiriyorlardı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara'ya 2010'da yapılan baskın nedeniyle İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Askeri İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. 9'ar kez müebbet ve 18'er bin sene hapis isteniyordu. İsrail kısaca gülünç dedi. PKK Diyarbakır-Bingöl karayolunu kesti. İsrail'e yakalama kararı çıkaran Türkiye, kendi topraklarındaki yolu açık tutamıyordu. Güvenlik riski nedeniyle Libya-Bingazi konsolosluğumuz geçici süreyle kapatıldı. Bizim basın üzerinde durmadı, haber bile yapmadı. Halbuki kökten dinci örgütlerin Türk konsolosluklarına yönelik tehditleri tırmanmıştı. Bela geliyorum diyordu. Somali Mogadişu'da Türk Hava Yolları'nın personel aracına silahlı saldırı düzenlendi. THY Somali Güvenlik Şefi Saadettin Doğan hayatını kaybetti. Emekli SAT komandosu assubaydı. 2 sene önce TSK'dan istifa etmişti. Çünkü asrın iftirasına uğrayan seçkin askerlerimizden biriydi. Ergenekon davasından 15 sene hapis istemiyle yargılanıyordu. Mogadişu'da geçen senede Türkiye Büyükelçiliği'nin ek bina inşaatına intihar saldırısı düzenlenmiş, polis memuru Sinan Yılmaz şehit olmuştu. İki saldırıyı da El-Kaide'nin Somali uzantısı El-Şebab örgütü üstlenmişti. Sürpriz! Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çatı adayımız siz olun önerisini getirdiği, Abdullah Gül'ün teşekkür ederim ama ben AK Parti kurucusuyum, siyasi etik açısından doğru olmaz cevabını verdiği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu haber Bahçeli tarafından yalanlandı. Her okuduğunuza inanmayın filan dedi. Ancak haberi kaleme alan gazeteci, Hürriyet'in deneyimli Ankara yazarı Şükrü Küçükşahin'di. Bahçeli'nin çatı aday önerisini de ilk o yazmıştı. Şükrü'nün bu kadar hassas bir mevzuda yalan veya yanlış yazması mümkün değildi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına kime aday gösterelim diye sormak için kapı kapı dolaşıyor, TÜSİAD'a, DİSK'e, TESK'e, Türkiye Barolar Birliği'ne, TZOB'ye filan gidiyordu. MÜSİAD'a da gitti. Tarihte ilk kez bir CHP Genel Başkanı MÜSİAD'ı ziyaret ediyordu. AKP'nin akil adamlarına bile gidip fikirlerini soruyordu. Nezaketen bile olsa Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gitmiyordu. 18 yaşından küçük çocukları PKK'ya katılan anneler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde sessiz protesto eylemine başladı. Çocuklarının zorla veya kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen anneler, çocuklarının geri gelmesi için hem hükümetten hem PKK'dan yardım istiyorlardı. Tuhaf bir eylemdi. Anneler gerçekti. Dağa götürülen çocuklar gerçekti ama bu gerçek bu memlekette 30 senedir yaşanıyordu. Neden bugüne kadar böyle bir eylem olmamıştı da tam açılım denilen proje tıkandığında ortaya çıkmıştı? Ve neden çocuklar geri gelmediği halde sessiz sedasız sona erdi? Ve yine neden anneler eylemdeyken canlı yayın araçlarını oraya gönderen, saatlerce yayın yapan CNN Türk, NTV gibi televizyonlar eylem sona erdiğinde hiç haber yapmadı? Şırnak Valisi Hasan İpek, Cumhuriyet tarihine geçecek bir açıklama yaptı. Çözüm sürecini bu aşamaya getiren Başbakanımızı ve bu konuda ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan'ı takdirle karşılıyorum dedi. Türkiye çok değişik valiler görmüştü ama PKK liderini takdir eden valiyi ilk defa görüyordu. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi, 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazandı. Nuri Bilge Ceylan sağ yumruğunu havaya kaldırdı. 32 sene sonra Yılmaz Güney pozu verdi. 1982'de Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi Altın Palmiye kazanmış, Yılmaz Güney ödülünü alırken bu pozu vermişti. Allah C.C. Rumuzu'na 15 ay hapis verildi. Muş Cumhuriyet Savcılığı, Twitter'da Allah C.C. adını kullanarak mesajlar yazan öğretmen Ertan P. hakkında iddianame hazırladı, dava açıldı. Dini değerleri alenen aşağılamaktan 15 ay hapis cezası verildi. Ayrıca memuriyet hakkından yoksun bırakılmasına karar verildi. Rize Belediyesi ekipleri kaçak olduğu gerekçesiyle bir çay ocağını yıktı. Çay ocağının sahibi Tayyip Erdoğan'ın mitingine kefen giyerek katılmıştı. Bunu referans göstererek ortalığı ayağa kaldırdı. Başbakanımıza kefeniyle destek veren adama bunu nasıl yaparlar? Kapısında başbakanımızın fotoğrafının olduğu bir iş yerini yıkacak güç kimdir, bu nasıl devlet diye bağırdı. Eskiden hamili kart yakinimdir vardı. Şimdi artık hamili kefen yakinimdir vardı. TMSF geçen sene Ciner grubuna satılan Show TV'ye bir kez daha el koydu. Alo Fatih tapelerindeki iddialara göre Ciner grubuna ait gazete ve televizyonlar muhalefeti sansürlemekten anketlerde manipülasyona kadar her şeyi yapmıştı ama görünen o ki yaranamamıştı. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Darbeci General Sisi %97 oy aldı. AKP'liler demokrasi kıstası olarak her zaman sandığı gösterirdi. Sandıktan çıkan daima haklıdır, demokrasi budur derlerdi. Sandık tek başına demokrasi demek değildir diyene de faşist, darbeci yaftası yapıştırırlardı. E buyurun işte, darbeci sandıktan çıkmıştı, hem de %97 ile çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, küçük oğlunun mezuniyet töreni için Harvard Üniversitesi'ne gitti. Gittiğine pişman edildi. Güncel bölgesel konular ve geleceğe bakış panelinde konuşma yapması istenmişti. Kürsüye çıkmıştı. Tam anlatıyordu ki, Harvard Tıp Merkezi'nden biyoteknoloji doktoru Emrah Altındiş söz istedi, ayağa kalktı. Gezi olaylarındaki polis şiddetinden, Uludere'deki katliamdan, işçi ölümlerinden örnekler vererek geceleri nasıl uyuyorsunuz diye sordu. Abdullah Gül soğukkanlılığını bozmadan cevap vermeye çalıştı ama aslında cevabın pek bir önemi yoktu, soru tarihe geçmişti. Çünkü herhangi bir ülkede 100 senede yaşanabilecek olaylar Türkiye'de sadece bir haftada yaşanıyordu. Herhangi bir ülkede hükümetlerin 100 kere istifa etmesine sebep olacak olaylar Türkiye'de her hafta yaşanıyordu. Ve hiç kimse istifini bozmuyordu. Koltuğunda oturmaya, geceleri mışıl mışıl uyumaya devam ediyordu. Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan, 6 yaşındaki oğluna Sultan 1. Murad'ın kabrinin bulunduğu camide sünnet töreni yaptı. Mehter takımı getirilmişti, kılıç kalkan ekibi oynamıştı, ateşbazlar gösteri yapmıştı, mevlit okutulmuştu. Şehzade kıyafeti giydirilen sünnet çocuğu cami avlusuna at üzerinde girmişti, şadırvanın önüne taht kurulmuştu. Konuklara Osmanlı tarzı bakır kaplarda ikramlar servis edilmişti. Neyse ki pipiyi orada kesmediler, düğünün devamı için lütfedip otele gittiler. Rezalet basına yansıdı. Vali yardımcısı ertesi gün emekli edildi. Tayyip Erdoğan'a devlet el koydu. Yanlış okumadınız. Tayyip Erdoğan'a devlet el koydu. Hem de başkent Ankara'da el koydu. İnşaat işçisi Dilaver Türkmen, resmi nikahlı eşinden boşanmamıştı ama 10 senedir Nevin Subaş'la imam nikahlı olarak yaşıyordu. 5 çocukları vardı. Bakacak halleri yoktu. Çocuklar yoksulluktan, bakımsızlıktan hasta oluyordu. Komşuların şikayeti üzerine devreye giren sosyal hizmetler uzmanları, çocukları anne babanın elinden aldı, yetiştirme yurduna yerleştirdi. En küçük çocuk 2 yaşındaydı, adı Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü babası başbakana hayrandı. Böylece en az 3 diyen Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde, perişan haldeki Tayyip Erdoğan'a devlet el koymak zorunda kalmıştı. Mayıs ayı sona erdiğinde, Mandrake lakaplı illüzyonist Mehmet Ertuğrul Işınbark aramızdan ayrılmıştı. Zati Sungur'dan sonra en meşhur sihirbazdı. Kuzey Kıbrıslı Nakşibendi Şeyhi Nazım Kıbrısi vefat etti. Lefke'deki dergahının bahçesinde toprağa verildi. Kimya mühendisiydi. İngilizce, Arapça, Rumca biliyordu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, kendisiyle aynı adı taşıyan torununu kaybetti. Alp Ali Şen, Şile'deki trafik kazasında henüz 17 yaşındayken yitip gitti. 19. ayrımın sonu, sayfa 204.